Ayrım 20. Doğudan uzakta. Amin Maluf. Sayfa 248. İkinci bölüm. Adam Semiramis Oteli'ne döndüğünde kimseye görünmeden odasına çıktı. Ama tam kapıyı açarken telefonunun çaldığını duydu. Anlaşılan şato sahibesi çalışanlara konuğunun gelişini haber vermelerini bildirmişti. Bununla birlikte telefonda hiçbir suçlama, hiçbir paylama olmadı. Semiramis sadece akşama kadar olmayacağını ve döndüğünde birlikte yemek için arayacağını söylemek istemişti. Adam işe Ramiz ve karısıyla yaptığı konuşmalara, özellikle de Ramzi hakkında söyledikleri ve manastıra onu görmeye gideceği zaman faydalı olabilecek şeylere ilişkin notlar alarak başladı. Sonra dizüstü bilgisayarını açıp gelen elektronik postalara baktı. O yokken Naim'den uzun bir mesaj gelmişti. Sevgili adam, son mesajını okurken ve benim sana gönderdiğim e-postayı tekrar gözden geçirirken aramızda küçük bir yanlış anlaşma olduğunu anladım ve bunu ortadan kaldırmak istedim. Ülkeyi istemeden terk ettiğimi söylemiştim. Sen de bundan hareketle beni buna annemle babamın zorladığı sonucunu çıkarmışsın. Babamın anısına duyduğum saygı gereği bunu düzeltmek zorundayım. O beni zorlamadı. Asla unutmayacağım erkek erkeğe uzun bir konuşma ile ikna etti. Önceki haftalarda hararetle birkaç tartışmamız olmuştu. Bana ne zaman gitmekten söz edilse buna karşı çıkıyordum. Babam konuya yeniden giriyor, ben de öfkelenerek cevap veriyordum. Tartışma kızışıyor ve annem ağlamaya başlıyordu. Evin havası hepimiz açısından çekilmez bir hal almıştı. Bir gün babam beni çalışma odası olarak kullandığı küçük odaya çağırdı. Bir koltuğa oturmamı istedi, kapıyı kapadı. Sonra sıra dışı bir hareketle cebinden yenice paketini çıkarıp bana bir sigara ikram etti. Bir anlamda barış çubuğu sunuyordu. Sigaramı yaktı, sonra kendisininkini de yaktı. Ve kül tablasını ikimize de eşit mesafede olacak şekilde bana doğru itti. Üzerinden çeyrek yüzyıldan fazla bir süre geçmesine rağmen bu sahneyi daha geçen hafta yaşanmış gibi anımsıyorum. O da senin de bildiğin gibi büyük değildi. Oturduğumuz iki koltuk ancak sığıyordu. Duvarlar çeşitli dillerde kitaplarla kaplıydı ve bir sürü küçük çekmecesi olan sedef kalkmalı, ahşap bir çalışma masası vardı. Işık binanın bahçesine bakan bir pencereden geliyordu. O gün hava soğuktu ama babam duman çıksın diye pencereyi açmıştı. Söylemine hangi sözlerle başladığını hatırlıyorum. Senin yaşındayken benim de saygıdeğer arkadaşlarım vardı. Dürüst, eğitimli, yetenekli ve çok soylu amaçları olan çeşitli cemaatlerden genç insanlardı. Onlar benim için ailemden daha önemliydi. Birlikte yurttaşların artık öncelikle dini aidiyetlerine göre tanımlanmayacakları bir ülke düşünüyorduk. Zihniyetleri sarsmak ve eski alışkanları yıkmak istiyorduk. Bana anlattığına göre en önemli tartışma konularından biri isimlere ilişkinmiş. Niye Hristiyanlar mutlaka Hristiyan isimleri, Müslümanlar Müslüman isimleri, Yahudiler de Yahudi isimleri almak zorundaydı? Niye herkes adında bile dininin sancağını taşımak zorunda kalıyordu? Bazıları Michel veya George, diğerleri Mahmud veya Abdurrahman, biz de Salomon ve Moiz adlarını alacağımıza, hepimiz Selim, Fuat, Amin, Sami, Ramzi veya Naim gibi tarafsız isimlere sahip olmalıydık. Babam senin adın işte buradan geliyor diye açıkladı. Birçok arkadaşım bu konuda aileleriyle sert tartışmalar yaşadı. Bazıları teslim olmak zorunda kaldı, ben dayandım. Deden sana kendisi gibi Ezra adını koymamı istiyordu. Onun gözünde kendimi haklı çıkarmak için Yahudilerin yüzyıllar boyunca Goyim'in, yani Yahudi olmayanların onları bir bakışta tanıyabilmeleri veya yollarını değiştirmeleri ya da tetikte bekleyebilmeleri için farklı kıyafetler giymeye mecbur tutulduklarını açıkladım. Ayırt edici isimlerin de benzer bir rol oynadıklarını ekledim. Onu ikna edebildim mi bilmiyorum ama bana ses çıkarmadı. Bunları sana anlatıyorum çünkü gençliğimde seninle aynı idealleri, tüm cemaatlerin bir arada yaşayabilmesine yönelik aynı düşleri paylaştığımı bilmeni istiyorum. ve bugün ailemi, atalarımın 500 yıl boyunca yaşadıkları bir ülkenin dışına yürekten sevinerek götürmüyorum. Ama bizim için burada yaşamak imkansız hale geldi ve yarın daha da kötü olacağına inanmak için her türlü neden mevcut. Yanlış hayallere kapılma. Yakında Arap dünyasının bütününde hiçbir Yahudi cemaati kalmayacak. Kahire, İskenderiye, Bağdat, Cezayir, Trablus, Garp gibi yerlerdekiler zaten tükenmek üzere. Şimdi de sıra bize geldi. Yakında bu şehirde birlikte dua edecek 10 kişi bile kalmayacak. Bu çok üzücü, insanı çökerten bir seyir. Ama Naim, ne senin ne de benim bu konuda elimizden bir şey gelir. Kabahat kimin? İsrail Devleti'nin kurulmasının mı? Arkadaşlarım ve sen böyle düşünüyorsunuz biliyorum ve bu kısmen doğru. Ama yalnızca kısmen. Çünkü ayrımcılık, her türlü aşağılama İsrail Devleti kurulmadan çok önceden beri, Yahudiler ile Araplar arasındaki toprak ihtilafı başlamadan çok önceden beri yüzyıllardır mevcut. Arap dünyasının tarihinde bize eşit haklara sahip yurttaşlık olarak davranıldığı tek bir an bile oldu mu? Başka yerlerde de olmadı diyeceksin. Evet, doğru. Avrupa'da daha kötüsü, 1000 kat daha kötüsü yaşandı. Hiç kuşkum yok. Zihniyetlerin kökten değişmeye, antisemitizmin alçaltıcı bir uygulama ve utanç verici bir hastalık olarak görülmeye başlaması ancak tüm o Nazi iğrençliğinden sonra mümkün oldu. Bu gelişme Arap dünyasına da yayılabilirdi, eminim. Şayet Nazi dehşetinin ertesinde Filistin çevresinde yaşanan o çekişme olmasaydı. Arap toplumlarındaki Yahudilerin kaderi kötüleşeceğine düzelmez miydi? Sanırım evet, hatta bundan eminim, ama böyle olmadı. Tam tersi yaşandı. Başka her yerde Yahudilerin durumu düzelirken sadece bizler açısından bozuluyor. Başka yerlerde pogromlar tarihin çöp tenekesine atıldı. Bizde ise yeniden başlıyorlar. Başka yerlerde Siyon bilgelerinin protokolleri saygıdeğer kütüphanelerin raflarından kaybolurken burada çarşaf çarşaf basılıyor. Geçen gün 6 gün savaşından söz ederken İsrail uçaklarının Arap askeri havalanlarına saldırısını Japonların Pearl Harbor baskınına benzettim. Bu paralellik bana abartılı gelse de bir gerçek payı içeriyor. Tarihsel olgular bakımından değilse bile en azından bu olguların algılanışı bakımından yurttaşlarımızın pek çoğu bizi artık düşman bir devletin uyrukları gibi görüyorlar. Pearl Harbor'dan sonra kamplara kapatılıp ancak zaferden sonra serbest bırakılan Japon asıllı Amerikalılar gibiyiz. Eğer Japonya savaşı kazansaydı, Asya ve Pasifik'te fethettiği tüm toprakları, Çin, Kore, Filipinler, Singapur ve geri kalan yerler elinde tutabilseydi, ABD'ye mesela Hawaii'nin boşaltılmasını ve ağır tazminatları da içeren küçük düşürücü bir ateşkes imzalatsaydı neler olurdu? Bu açıdan bakıldığında 6 gün savaşının parlak bir başarıyla taşlanan bir Pearl Harbor'a benzediği söylenebilir pekala. İsraillilerin etekleri zil çalarken Araplar öfkeden kuduruyor ve biz de onların şamar oğlanı oluyoruz. Savunmasız sivil nüfusa saldırmak alçaklıktır. Ama küçük düşürülmüş kalabalıklardan da gönül yüceliği ve şövalyelik beklenemez. Bizi düşman diye gösteriyorlar ve o muameleyi göreceğiz. Naim, görüşlerin ne olursa olsun sen bile aynı şeyle karşılaşacaksın. Bu noktaya geldik. İşimize gelsin ya da gelmesin, çıkış yolu kalmadı. Babamın sözlerini ilk kez yazıya geçiriyorum. Senin sayende adam. Sorduğun sorular, zihnimde canlandırdığın anılar sayesinde. Ve dün Murad'ın davranışları hakkında yaptığın ayrıntılı açıklamalar sayesinde. Onları okurken ailelerimizin ve arkadaş grubumuzun, bizimkilerin tarihini, hayallerimizin ve yanılgılarımızın tarihini anlatmak ilginç olabilir diye geçti içimden. Çünkü bu aynı zamanda biraz da çağımızın, onun hayallerinin ve yanılgılarının tarihi. Ama bu parantezi kapatıp yola çıkışımızın, küçük egzodüsümüzün, göçümüzün, annem çıkışımız demeyi tercih ediyor, arifesinde babamla şafak sökene dek süren o konuşmamıza dönmek istiyorum. Aslında bir konuşma değil, mesajın başında da belirttiğim gibi bir söylev söz konusuydu. Sadece beni ikna etmek için değil, öncelikle kendisini ikna edip bir karar alabilmek üzere uzun süredir hazırlandığı bir söylev. Konuşmasına izin vermiştim. Öyle heyecanlı, öyle samimi, benim de beslediğim fikirlere karşı öyle gönül okşayıcı bir hali vardı ki, onunla polemiğe girmek istemiyordum. O sırada yaşadığımız gürültülü tartışmalara rağmen, ona hayrandım gerçi, tüm kalbimle seviyordum. Manevi namusundan veya entelektüel birikiminden bir an bile şüphe etmemiştim. Tek hayranı da ben değildim. Bütün cemaat onun görüşlerini saygıyla dinliyor ve hareketlerini takip ediyordu. Zaten bu yüzden ailemiz ülkeden son ayrılanlardan biri olmuştu. Babam kendi gidişinin bir işaret sayılacağını biliyor ve bunu boş yere vermek istemiyordu. Bir umut kaldığı sürece onu kullanmaktan yanaydı. Konuşmanın bir yerinde İsrail savaşı kaybetseydi sürgüne gitmek zorunda kalıp kalmayacağımızı sordum. Beni avutmak istercesine elini kolumun üzerine koydu. Boşuna arama Naim, hiçbir çözüm yok. Ben konuyu kafamda bin kez eline boyuna düşündüm. Bizim kaderimiz sen doğmadan, hatta ben doğmadan çok önce mühürlenmiş. İsrail son savaşı kaybetseydi daha da kötü olurdu. Hem zulme uğrar hem aşağılanırdık. Her ne olursa olsun benim ağzımdan hiçbir zaman İsrail'in bozguna uğraması dileği çıkmayacak. Çünkü bu onun yok edilmesi anlamına gelir. Devletin kurulması bizim küçük cemaatimiz açısından yıkıcı, Yahudi halkının bütünü açısından ise sonu belirsiz ve tehlikeli bir girişim oldu. Herkesin onun lehinde veya aleyhinde olma hakkı var ama artık ondan Bay Herzl'in muğlak bir projesi gibi söz edilemez. Artık bu bir gerçeklik ve hepimiz ister onaylayalım ister onaylamayalım bu serüvene katılmış durumdayız. Benim paramı, evet ailemizin tüm parasını son kuruşuna dek alıp bir ata yatırdığını düşün Naim. Sana her türlü hakareti ederdim, bizi mahvetmekle suçlardım, hatta belki doğduğun güne bile lanet ederdim. Ama oynadığın atın yarışı kaybetmesi için dua eder miydim? Hayır, kesinlikle hayır. Her şeye rağmen o atın yarışı kazanması için dua ederdim. İsrail bir sonraki savaştan mağlup çıkarsa tüm Yahudiler açısından felaket boyutunda bir trajedi söz konusu olur. Başımıza yeterli kadar böyle trajedi geldi. Sen de öyle düşünmüyor musun? Görüşmenin bu noktasında ona ailemizin son durağının İsrail mi olacağını sordum. Cevap vermeden önce birkaç saniye bekledi. Hayır, Brezilya olacak, sesi titriyordu. Bu nedenle kararını henüz kesinleştirmediği sonucuna vardı. Halbuki kararı kesindi ve ömrünün sonuna dek değiştirmeyecekti. Birçok kez İsrail'e gitti ama oraya yerleşmeyi hiç düşünmedi. Annemin görüşü farklıydı. Kız kardeşlerinden ikisi Tel Aviv'deydi ve onlara yakın bir yerde yaşamak istiyordu. Ama annem de eski ekoldendir. O tür kadınlar kocalarının kararlarını sorgulamazlar. Kuşkuları olduğunda bunları kendilerine saklarlardı. Her halükarda bunlar duygusal bağlara dayanan ve babamın planlı düşünme düzeniyle başa çıkamayacak sorulardan ibaretti. Babam İsrail'i eleştirince canı sıkılıyor ama tepkisini ya iç çekişlerle ifade ediyor ya da cevabı yapıştırmak yerine konuyu değiştirmeye gayret ediyordu. Ülkeden ayrıldıktan yıllarca sonra bir gün teyzelerimden biri Colette São Paulo'da ziyaretimize geldi. Kısa boylu ve şişman, kurnaz ve komik bir kadındı. Babam da onu çok severdi. Bu nedenle bir aile yemeğinde babama şunu sorma hakkını kendinde buldu. Peki Mois, küçük aileni ne zaman İsrail'e getireceksin de yan yana yaşayabileceğiz? Babam gülümsemekle yetindi. O zaman teyzem bir adım daha attı. Brezilya çok güzel ama yine de bizim evimiz orası, sence de öyle değil mi? Babam cevap vermedi ve yemeğin sonuna kadar ağzından başka bir laf çıkmadı. Annem aceleyle konuyu değiştirmişti. Bir yandan da göz ucuyla kocasını kolluyordu. Çünkü onun zihninin işleyiş tarzını biliyordu. İstendiği kadar uğraşılsın, hatta kışkırtılsın, asla düşünmeden tepki vermezdi. Hiçbir koşulda acele etmez, önce düşünür, değerlendirirdi. Sofradan kalkıp verandaya geçmiştik ve babam ancak kahve fincanları dağıtılırken teyzemi yanıtlamaya karar verdi. Ona hiç bakmadan gözleri fincanına dikili konuşuyordu. Sanki fincanın içinde konuşmasının yazılı olduğu bir ekran vardı. Filistin'e Eretz İsrail, yani İsrail toprağı deme ve en az başkaları kadar, hatta belki biraz daha fazla orada yaşama hakkımız var. Ama hiçbir şey Araplara, haydi yallah defolun buradan, bu toprak ezelden beri bizim, sizin burada işiniz yok deme hakkını bize vermez. Metinleri nasıl yorumlarsak yorumlayalım ve ne kadar çok ıstırap çekmiş olursak olalım, benim için bu kabul edilemez. Suslu kahvesinden bir yudum aldı, sonra düz bir tonla ekledi. Ama utangaç bir şekilde gelip davetsiz misafirliğimiz için özür dileyerek Araplara bize de biraz yer açma nezaketini gösterip gösteremeyeceklerini sorsaydık hiçbir şey elde edemez ve oradan kovulurduk. Bu da doğru. Bir süre daha sustu. Sonra ilk kez çok sevdiği baldızının gözlerine dimdik baktı. Bu tarz soruların tatminkar cevapları yoktur Colette. Kurt olmadan kuzuluktan vazgeçilebilir mi? İsraillilerin izledikleri yol beni ikna etmiyor ama onlara önerecek bir seçeneğim de yok. O zaman uzaklaşıyorum, susuyorum ve dua ediyorum. Sanki gerçekten dua ediyormuş gibi sustu. Sonra daha neşeli bir sesle ekledi. Buralıların Deus o Brasileiro, yani Tanrı Brezilyalıdır deme alışkanlığı var. Başlarda buna gülüp geçiyordum ama şimdi kendilerini sandığından bile daha haklı olduklarını düşünüyorum. Ezeli ve ebedi yaratıcı dünyayı temaşa ederken, yaratımı ve mahlukatı konusunda ona en çok gurur veren yer neresidir? Hangi bölgenin onu yücelttiğini ve hangi bölgenin ona hakaret ettiğini düşünün. Eminim ki neşe ve gururla temaşa ettiği yer burası, Brezilya toprakları. Hüzün ve gazapla izlediği yer ise bizim orası, Doğu Akdeniz'dir. Evet, benim yurttaşlarım haklı, Deus o Brasileiro. Kutsal topraklar, vaat edilmiş topraklar burası ve ben de mütevazı bir Musa olarak benimkileri buraya getirdiğime pişman değilim. Senin kısa cümlene bu kadar uzun bir cevap verdiğim için özür dilerim sevgili adam. Ama hem babamın anısına hürmeten hem de kendi fikirlerimi açıklayabilmek için gerekliydi. Çünkü sana belleğimden naklettiğim onun sözleri esas olarak bugün benim düşündüklerimi de yansıtıyor. Bana eski kitaplarıyla birlikte görüşünü de aktardı ve kendimi çağdaşlarımızın artık istemedikleri, artık yürürlükten kalkmış bir bilgeliğin mirasçısı gibi hissediyorum. Kötü niyet ve bölünmüş cepheler çağındayız. İster Yahudi olalım ister Arap, artık ötekinden nefretle kendinden nefret arasında seçim yapmaktan başka bir şansımız yok. Benim gibi hem Arap hem Yahudi olarak doğma bahtsızlığına uğramışsan payına tek düşen var olmamak, var olmuş olma hakkına bile sahip değilsin. Bir yanlışlıktan, bir karışıklıktan, bir yanılgıdan, yalanlama işini tarihin üstlendiği sahte bir söylentiden başka bir şey değilsin. Hele hele İbn Meymun'un Delaletül Hayr'ini Arapça kaleme aldığını hatırlatmayı aklından bile geçirme. Arkadaş grubumuzda veya ondan geriye kalan her neyse orada bu konuları hala dingin bir şekilde konuşabileceğimizi düşünüyor musun? Benim gibi bir Yahudi en baştan İsrail karşıtı ve antisiyonist olduğunu ilan etmek zorunda kalmadan düşüncesinin ayrıntılarını ifade edebilecek mi? Bu soruları sana ve kendime soruyorum ama bu gelmek için öne sürdüğüm bir şart değil. Ülkeyi yeniden görmek, arkadaşlarla buluşmak istiyorum ve sağduyuyla tartışmak imkansızsa tartışmayacağım. Asla düşünmediğim bir şeyi söyleme noktasına alçalmayacağım ama düşündüğüm her şeyi söylemekten de pekala geri durabilirim. Ülkeyi gezeceğim, nefis şeyler yiyeceğim ve tatsız konulardan sakınarak çocukluk anılarımı anlatacağım. Sadık dostun Naim. 20. ayrımın sonu, sayfa 258.